Ayrım 14.
Bilal oğlum gibidir. Kızını bana emanet et Müesser Hanım diyerek kırılmayacağına emin olduğu bir taleple işi bitirmişti. Ahilya Efendi Giritliydi. Dedesi, dedesinin dedesi, karısının dedesi hep Girit'ten göçüp gelmişler, Ege'nin küçük kasabalarına yerleştirilmişlerdi. Ahilya Çineliydi. Bu küçük kasabada doğmuş, büyümüş, işini bu bereketli topraklarda kurmuş, geliştirmişti. Bölgenin en büyük incir işleme atölyesinin sahibiydi. Yanında çeşitli kasabalardan gelmiş işçileri çalıştırır, hepsinin hakkını korumasını bilirdi. Çalışanların çoğu iştiraki yuncuydular. İlk amele şurası için müesser işçilerle konuşmak için geldiğinde Ahilya hem işçilerini göndermiş hem de ben de gelip dinlemek isterim, dünyada olup bitenden uzak kalmak istemem demişti. Nikahı Çineli İmam kıydı. Gözlerinin içi gülüyordu. Safinaz'ın saçları özenle taranmış, iki yandan sarkan örgülerin ucuna gelin tellerinden fiyonklar yapılmıştı. Müesser abla annesinin kendisine düğününde giyersin diye diktirdiği elbiseyi yüklükten indirmiş ve Safinaz'a giydirmişti. Elbisenin göğüs kısmı altın sırmayla süslüydü. Üç eteğin üzerine giyilen çuha cepkenin üzerine sümbüller, menekşeler, laleler işlenmiş, iri göğüslerinin üzerine birer buket çiçek deseni yerleştirilmişti. Başındaki hotoz mercan taşlarıyla süslenmiş, karanfil oyalı krep başörtüsüyle donatılmıştı. Safinaz, karanfiller, menekşeler, güller, laleler içinde bir bahar sabahıydı. Sarı çediğin üzerine pembe mineler işlenmişti. Uçkurunun önüne hayat ağacının bereket motifleri konmuştu. Bu göz alıcı şekiller evliliğin bereketli olacağının ilk umudunu haykırıyordu. Bilal, Ahilya Efendi'nin diktirdiği damatlık içindeydi. Boyun bağının üzerinde altından işlenmiş bir ay yıldız vardı. İzmir'den getirtilen rugan pabuçlar dar geldiği için arkasına basması istenmişti. Bilal ayakkabının güzelliğine kıyamamış, gerdek döşeğinin altına saklamış, Madame Despina'nın getirdiği terlikleri giymişti. Bahçe dört koldan çevrilmişti. Ortada büyük bir atölye, ileride yan yana dizilmiş depolar vardı. Çamlık denilen yerin önünde Ahilya Efendi'nin konağı inşa edilmişti. 3-5 basamakla çıkılan geniş eşiğin iki yanına iki dorik sütun konulmuştu. Basamakların önünde bir geniş havuz vardı ve fıskiyesinden yükselen damlalar hafif meltemle birlikte misafirlerin üzerine sıçrıyordu. Konağın iki yanından bahçeye girenler sevinçli bir musikiyle düğünü şenlendirdi. Edirneli klarnetçi belediye bandosundaki arkadaşlarıyla sözleşip müesseri mutlu edeceklerine inandıkları için düğüne gelmişlerdi. Sazların ahenginde gönül coşturan zeybek vardı. Bilal Safinaz'ın elini tutup müesserin yanına geldi. Gözlerindeki mutluluk paylaşılmaya hazırdı. Müesser Safinaz'ın mürüvvetini görmekten sevinçliydi ama çevreye hiçbir şey belli etmemeye çalışıyordu. Bilal eğilip müesserin elini öptü. Haydi anacığım, birlikte oynayalım. Müesser ayağa kalktı. Müesserle birlikte herkes ayağa kalktı. Ahilya'nın elini tuttu. Birlikte ortaya yürüdüler. Safinaz ile Bilal yanlarındaydı. Dağ gibi dört zeybek, dört koldan bahçenin bereketli toprağına diz vurdular. Madame Despina içeriden getirdiği udu Ahilya'ya uzattı. Haydi, birlikte çalın. Ahilya ile Edirneli göz göze geldiler. Aynı anda şarkıya başladılar. Katreyiz alemde, lakin dilde derya olmuşuz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin failat ünleri, Ahilya Efendi'nin dizlerinde müsemmen usulünün düm tekleriyle vuruluyordu. Ahilya'nın gözlerinde iki damla yaş vardı. Müesser yanındaki Madame Despina'ya döndü. Ahilya ağlayacak galiba. Baksana sesi bile nemli. Madame Despina altta kalacak cinsten değildi. Ahilya vefalı adamdır. Onun damlalarında millete saygımızın, vatana şükranımızın arzları vardır. Gecenin yarısıydı. Yahya Kemal Bey uyuyamıyordu. İngiliz muhipleri cemiyeti uzun süre imparatorluk üzerinde vesayet kurmuş, İngiltere'nin çıkarlarını koruyan bir ihanet kadrosuydu. Bir yandan İttihatçı avına çıkmış, öte yandan Yunan ordusunun Anadolu içlerine yayılmasını sağlayacak tertipler almıştı. Osmanlı Devleti'nin can çekiştiği günlerde İngiliz lirasıyla İngiliz çıkarlarını savunan Türkler tarafından kurulmuştu. Cemiyet biri Osmanlı ve Müslüman, diğeri İngiliz ve Hristiyan iki kişinin yönetimindeydi. Said Molla ile Papaz Firu el ele vermişler, imparatorluğu İngilizlerin emellerine alet etmeye uğraşıyorlardı. Tek hedefleri vardı: milli mücadeleyi çaresiz bırakacak her yolu denemek. Celili işte bu Said Molla ile ahbaptı. Mehmet Nazım Paşa bu cemiyetin başkanıydı. Celile bu paşanın geliniydi. Kimse kocası Hikmet Bey'i ciddiye almamış, ancak Celili Hanım Türk edebiyat muhitlerinde ve sanatkarlar arasında yeri ve önemi itibariyle üzerinde mutlaka durulması gerekli bir hedef olarak seçilmişti. Nazım'ın cebine koyduğu mektubu hatırladı. Bu mektubu aldığı gün nasıl bir çırpınmayla duygularını sıygaya çektiğini hatırladı. O mektubu gizlediği yerden alıp yeniden okumak istedi. Nazım bu mektubunu Yahya Kemal Bey'in palto cebine koymuş ve sert bir lisanla durumunu hatırlatmıştı. Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz. Mektuplarını koyduğu kutunun içinde başka mektuplar da vardı. Celile'nin kendisine gönderdiği küçük el notlarını bile büyük özen içinde saklıyor ve tarih sırasına koyulmuş şekliyle muhafaza ediyordu. Bu mektupları zaman zaman yeniden okuyor ve her seferinde aynı heyecanları yaşıyor, aynı lezzetlerle duygulanıyordu. Hele bir tanesini ne zaman bir ilham kısırlığı hissetse mutlaka okuyup zorluklarını giderdiği bir edebiyat sığınağı gibi görüyordu. Gerçekten Celili Hanım, Yahya Kemal'le kuracağı yuvanın hayaliyle her şeyden elini eteğini çekmiş, ailesini ve çocuklarını ihmal pahasına bütün vaktini Yahya Kemal'i mutlu edecek şeylerin gerçekleşmesine tahsis etmişti. Yahya Kemal gibi büyük bir şairin İstanbul'un neresinde oturmayı arzulayacağını tahmin etmek bile başlı başına hadise olmuştu. İstanbul şairi acaba nereyi severdi? Nasıl bir konak olmalıydı? Duvarların rengi, mobilyaların stili, perdeler, halılar tek tek düşünülüyor ve hiçbirinin en ufak ayrıntıda üstadı rahatsız edecek zaafa düşmemesine özen gösteriliyordu. Evlenmelerinin artık eşiğine gelinmişti. Celile bütün günlerini şairi mutlu edecek şeyleri sağlamakla geçiriyordu. Ama Yahya Kemal Bey de bu bahsi hızlandıracak ne bir tavır, ne bir söz, hatta tek bir ima dahi yoktu. Yakup Kadri bir süre sonra Yahya Kemal'in Celile'ye olan aşkının bir korkunun pençesinde yıpranmakta olduğunu fark etmiş ve bu aşkın hüsranlı geleceğini etrafa anlatmakta beis görmemişti. Yakup Kadri sesini biraz da yükselterek kesin hükmünü vermişti. Yahya Kemal bu kadar dile düşmüş bir kadınla evlenecek cesarete sahip değildir. Etraf ne der endişesiyle hayatının aşkından vazgeçecek kadar hotkamdır. Gerçekten bütün işlemler tamamlanmış, iş sadece Yahya Kemal Bey'in evlenmesine bir engel bulunmadığına dair nüfus memurluğundan bir vesikanın getirilmesine kalmıştı. Bunu bildiren küçük bir notu Yahya Kemal Bey'e göndermiş ve altını bir kadının bir erkeğe sunabileceği sıfatların en kutsalıyla imzalamıştı. Karıcığın. Bugün pazar. Belki gelirsin diye üç vapurunu pencerede bekledim. Gelmedin, mahzun oldum. Verdiğin konferansa gelmedim. Kalabalıktır, memnun olmazsın diye. Fakat aklım hep sendeydi. Çok çok göreceğim geldi. Beni niye aramadın? Sana gücendim canımın içi. Pek göreceğim geldi. Ben o günden beri, yani salı gününden beri evdeyim. Dikiş dikiyorum, evimiz için çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Benim artık tahammüle, sabra mecalim kalmadı. Nikah için annem seni görmek istiyor. Behice Hanım'a gidecek, seni bulduracak. Sen ne zaman ararsa evde bulunursun zannediyor. Bize sen gel, mektubu alır almaz bize gel. Benim nikah muameleme oldu. Şimdi senin evlenme engelin olmadığını belirten bir kağıt istenmiş. Annem sana söyler. Bir kere nikah olsa bize misafir gelirsin. Oturur konuşuruz. Odamız sıcacık. Soğuklar oldukça hep seni düşünüyorum. Sana arzu ettiğim gibi ne zaman bir yuva yapacağım. Canımın içi pek çok göreceğim geldi. Hemen gel. Binlerce güzel gözlerinden öperim. Karıcığın Celile. Yahya Kemal Bey, hatıraların sıkıntısına tahammül gösterecek birisi değildi. Beklemediği anlarda omuzlarına konan en küçük sıkıntıyı bile taşıyacak durumu yoktu. Sanki o koca gövde kaybolup yerini hafif ve dayanıksız bir kuş tüyü alıyordu. Sevmek, sevgisinde aşırı ölçülere kapılmak insanlar içindi. Başkalarını bu sevginin etrafında rahatsız edecek tavırlara büründüğü zamanlarını bile affedilebilir buluyor, kendi duygu ve düşüncelerine toz kondurmuyordu. Mesele Celile'yi böyle derinden ve denetlemez arzularla sevmesiydi. Yakup Kadri haksız değildi. Celile, Yahya Kemal'in derbeder hayatında mutlu bir dönüm noktası olmuştu. Duygular, düşünceler, bütün güzel ve huzur verici kalıplarından çıkıp, acıların, kıskançlıkların, kuruntuların, kahredici ruh krizlerine dönmüştü. Sevgilerin lezzetiyle çevrildiği Celile için şimdi yeni bir acı daha omuzlarına yükleniyordu. Sabah gelen teşkilat-ı mahsusa, hafiyesi, işi küçük Nazım'a kadar genişletmişti. Nazım'ın şiirlerini Alemdar gazetesinde, Ümit mecmuasında yayımlaması bile Yahya Kemal'in gözünü korkutmak için kullanılmıştı. Alemdar, millicilere karşıydı. Ümit ise damat Ferid'in kontrolündeydi. Hafiye'nin anlattıkları çocukça şeylerdi. Belli ki marazi bir ruh, edebiyat meraklısı genç bir şairin dünyasını karartacak her fırsatı kullanarak Celile'yi ve Nazım'ı zorluyordu. Bu ipe sapa gelmez sözlerin hiçbirine itibar edilemezdi. Nazım'ın ve Celile'nin millicilere karşı olduğunu gösterebilecek tek bir örnek bile bulmak mümkün değildi. Aksine Celile, Ziya Gökalp Türkçülüğü ile Doktor Nazım Osmancılığın sevdalı idrak takibiydi. Celile bu terbiyeyi İttihat Terakki düşünceleri henüz cemiyetleşmeden önce Selanik'te almıştı. O terbiyenin iddialı adamlarını babasının yanında görmüş, çoğunu yakından tanımış ve hatta hepsinde sevimli bir Osmanlı erkeğinin kadına saygılı davranış ciddiyetindeki gizli arzuyu sezmişti. Nasıl oluyor da cemiyetleşen İttihat Terakki şimdi bu onurlu vatan idrakini zorluyordu? Bu idrak zorlaması bugün Yahya Kemal Bey'in yakasına yapışmıştı. Sevdiği kadını terk etmesi için adeta bir girdaba itiliyordu. Quarter Latin kahvelerinde tanıdığı bir genç, Fransız şairin söyledikleri kulaklarında çınladı. Aradan yıllar geçmesine rağmen genç şairin sözündeki gerçeği kabul etmiş ama bencil bir tebessümle önem vermiyormuş gibi geçiştirmişti. Fransız şair sarhoşluğunun ilk ayılma anında Yahya Kemal Bey'e yayvan bir dille hitap etmişti. Agah! İyi bir şair ayrıntıları mutlaka gözlemlemelidir. Teşbitteki ihtişama değil, manadaki isabete itibar et. Daha sonra bu sözleri neşeli bir sofra sohbetinde Abdullah Cevdet'ten işitmiş ve bütün neşesini kaçırmıştı. Abdullah Cevdet'in sesi sadece kızgın değil, aynı zamanda alaycıydı. Abdullah Cevdet, Yahya Kemal'in teşbihlerindeki ayrıntıyı, tespitlerinde de görmeyi beklediklerini söylüyor, sonra genç şaire bir takvim veriyordu. Henüz geçsin, vaktin var. Unutma, bu bir hayat disiplinidir. Yahya Kemal Bey'in haneberduş olduğu söyleniyordu. Muntazam bir hayata elverişli olmadığı dillerdeydi. Tertipli bir aile hayatına razı olacak tahammülü yoktu. Nerede akşam, orada sabah teklifsizliğini bir hayat tarzı haline getirmişti. Sorumluluktan uzak kalmanın her fırsatını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmiyordu. Yahya Kemal Bey bu ayrıntıyı gözden kaçırmamıştı. Sadece böylesi işine geldiği için kimsenin üzerine gelmesine fırsat vermeyen sertlik içinde bütün suçlamaları baştan önlemişti. Teşbihlerin, istiarelerin bolluğuna aldanıp Yahya Kemal'i iflah olmaz bir romantik sananlar yanılıyorlardı. Yahya Kemal yaşadığı hayata aldanmadan bakabilen bir realistti ve hayatın bütün hakikati karşısındaydı. Her insanın hayatındaki gerçekler gibi Yahya Kemal Bey de geçmişine kaçıp sıkıntılı anları için gerekçeler yaratabilirdi. Açıkçası Yahya Kemal kendini Celil'in elinde rehin alınmış hissediyordu. Sorun buydu. Bu sorundan kurtulmak gerekirdi. Başarabilirse kurtulabilirdi. Bu kurtuluşun macerası için gerekli tek gücü vardı, bencilliği. Yahya Kemal Bey bu bencilliğine güvenmiş ve Celile'yi yüzüstü bırakıp terk etmişti. Sabah ezanıydı. Müesserin evinde ışık vardı. Ürkerek uyandı. Tekin olmayan günlerdeydi. Aşağı inmeye hazırlandı. Sofada tertipli davranışın küçük gürültüleri duyuluyordu. Temkinli adımlarla merdivenlerden inmeye başladı. Birden ışıklar yandı. Safinaz elindeki kahve tepsisiyle merdiven başında bekliyordu. Düğün gecesinin en erken saatinde gelmişti. Gözleri sevinçli bir haber gibi ışıl ışıldı. Sabah kahvesi getirdim abla. Müyesser onurla Safinaz'a sarıldı. Nice yılların iştirak oyunculuğu lezzetli bir iftar sabahında sanki diz çöküyordu. Kıvançlı gözlerini ıslatmıştı. Sarsılarak ağlamaya başladı. Safinaz'ın gözleri kupkuruydu. Geçmiş günlerde öylesine çok ağlamıştı ki sanki göz pınarlarından dökülecek tek damla kalmamıştı. Ayağa kalktı. Bir gururu nasıl dillendireceğini müyesserden öğrenmişti. Giderken merdiven basamağına bıraktığı beyaz sabun kalıbını aldı, müyessere uzattı. Bilal kıpırtılı adamdır abla. İnsanın içine serinlik veren bir pembeyle evin cephesini boyamışlar ve kemerlerin, kapı kenarlarının ve pencere çerçevelerinin tamamını kızıla çalan bir kahverenginin koyuluğunu yerleştirmişlerdi. Macar ustaların aylar süren özenli çalışmaları tamamlanmış ve Çakırbeyli çiftliğinde Adnan Bey'in yaşayacağı ev tamamlanmıştı. Kapıda üç kurbanı yan yana dizdiler. Bembeyaz önlükleriyle kasaplar keskin bıçaklarını çektiler. Tekbirler altında evin toprağına kurban kanı döküldü. Adnan Bey tertipli adımlarla evin eşiğine geldi. Kapıyı ardına kadar açtılar. Adnan Bey içeri girdi ve aile büyüklerinin ruhuna Fatiha okudu. Dışarı çıktı ve sevdiği insanların arasına karıştı. Müyesser'in gözleri gülüyordu. Adnan Bey'e yanaştı. Hayırlı olsun Adnan Bey. Artık evlenmenin vakti geldi. Ilık bir Ağustos sabahıydı. Ankara tedirgindi. İstanbul tedirgindi. İzmir, Bursa, Konya, Denizli tedirgindi. Türkiye tedirgindi. Aydın da tedirgindi. Çakırbeyli çiftliği geceyi huzursuz geçirmiş, sabahın ilk saatlerinde korkulu bir dünyaya uyanacağı endişesiyle herkes tedirgin beklemişti. Şafağa kadar bu huzursuzluk kentin tenine işlemiş, insanlar hüzünlü bir bekleyişle rakkas gibi salınıp durmuştu. Aydın'ın tedirginliği Ankara'nın tedirginliğiydi. Kel Ali, Gazi'ye kıymaya kararlı canileri İzmir'de astıktan sonra ittihatçıların hesabını görmek için Ankara'ya gitmişti. Günlerdir süren duruşmalar sonuçlanmış, İstiklal Mahkemesi kararını vermişti. Güneşin doğuşuyla birlikte eski Maliye Bakanı Mehmet Cavit Bey, Doktor Nazım, eski Bayındırlık Bakanı Nail ve Sergerde İttihatçı Hilmi Bey asılacaktı. Bu karar Cumhuriyet'in akıbetini tayin edecek kader hükmü olarak tanıtılmıştı. Şehir kulübünün bahçesi çok erken saatlerden itibaren Aydın eşrafının akınına uğramıştı. Herkes hüzünlü infazın haberini bekliyordu. Geniş gövdeli ağaçların gölgelerine yerleştirilmiş hasır koltuklar tamamen dolmuş, arıların toplandığı incir ağaçlarının altına serilen halılarda bile oturacak yer kalmamıştı. Şerbetli incirlerin kokusunda bu kahırlı bekleyişin sıkıntısı vardı. Adnan Bey telaşa gelmiş, hatırı sayılarak kendisine teklif edilen ilk koltuğa oturmuştu. Çineli hocanın sesinde dostça bir davet vardı. ''Buyur Çakırbeylim, şöyle otur.'' Ben şu iskemleye ilişirim. Anadolu terbiyesinin inceliklerini hazmetmiş hocanın nazik davetinde hemen fark edilen bir hayranlık hissediliyordu. Adnan Bey başını sallayarak hem teklif edilen sabah kahvesine hem koltuğa teşekkür etti. Gözlerinde sabırsız bir endişeyle kükremeye hazır asabiyetin pususu vardı. Kendisinden yaşça büyük hocanın böyle hatırı sayarak koltuğunu verip küçük bir iskemleye razı olmasından duygulanmıştı. Aslında bencil olduğunu biliyor ve böyle iltifatlara fazla itibar etmiyordu. Her hizmeti her koşulda hakkının teslim edilmesi gibi görüyor ve sudan bir teşekkürle geçiştiriyordu. Bu defa farklı davrandı. Hocaya bir iki iltifat cümlesiyle gönül alıcı şeyler söyledi. Sonra asıl konuya girip Çinili hocayı iskandil etmek istedi. Çinililer ne diyor bu işe hocam? Acıyor mu, kızıyor mu? Sevineni olduğunu sanmıyorum. Çineli'nin sesinde temkinli davranışın kurnazlığı seziliyordu. Ege ahlakında terbiye görmüştü, sabrı tavrıyla dikkat çekmekteydi. Öyle ilk adımda açık verecek türden değildi. Hayranlık duyduğu Çakırbeyli'nin gerçek duygularını henüz kestirememişti. Acaba üzgün müydü? Acıyor muydu? Kızıyor muydu? Bunları tam cevaplayacak gözlemleri olmasa bile Çakırbeyli'nin bu işe sevinmediği yüzünden belliydi. Bu soruya cevap verirken bu talihlinin derinliğini dikkate alması ve ona uygun şeyler söylemesi gerektiğini düşündü. Hayat bu Çakır Beylim. Anadolu duygusunu, düşüncesini hemen belli etmez. Bekletip sindirmeye meraklıdır. Ama haklısın, bu işe sevinmediğini ben de biliyorum. Adnan Bey bu temkinli konuşan hocanın aslında çok akıcı dille memleket meselelerini cuma hutbelerinde dile getirdiğini görmüş ve bu yaşlı adamın öyle denildiği gibi sıradan bir kasaba imamı olmadığını anlamıştı. Kelimeleri kavramın bütün değerlerini aktaracak şekilde en uygun yerinde, en etkileyici kıvamda kullanıyordu. Hatta fırka meclisinde konuşan iddialı bir derse adet mebusunun sözlerine müdahale ederek herkesin dikkatini çekmişti. Hatip Efendi, Hatip Efendi, tenakuz ile tezat farklı şeylerdir. Hitabetinizdeki mana kayboluyor. Sonunda haber geldi. Hüküm infaz edilmiş ve Cumhuriyet kurtulmuştu. Haberi getiren polis memuru bekleyenleri mutlaka sevineceklerini varsayarak pişkin bir tellal havasıyla bağırdı. Dört kellenin dördü de sallanmış. Hainleri asmışlar. Çineli'nin yüzü gerildi. Sözü esirgemenin sırası değildi. Sesini sertleştirdi. Ayıptır efendi ayıp. Milletin hicranından utan. Sonra irkildi. Etrafı karıştırmanın alemi yok diye düşündü. Aydın eşrafı, tüccarı, memuru, çiftlik ağaları dağılmaya başlamışlardı. Adnan Bey'e yanaştı. Biliyor musun Çakır Beylim? Sana baktıkça aklından geçenleri gözlerinden okuyorum. Adnan Bey'in gözlerinde henüz farkına varılmamış bir hırçınlığın fırtınası vardı. Bu fırtına birden eserse etrafı alt üst edebilirdi. Hoca efendi temkinli davranışın gerekli olduğu günlerin farkındaydı ve hayranlık duyduğu bu genç çiftlik ağasına kanat geriyordu. İçindeki sıkıntılı iklimi değiştirip kendini de ayıplayan bir vicdan muhasebesine girdi. Onlar için sen yakınma Çakır Beylim, bu onların hayat tarzıdır. Adnan Bey düşüncelerinin hemen kavranmış olduğunu gördü. Gözlerinde mutluluk vardı. Anlaşılmış olmaktan memnundu. Dört vatan evladının yağlı ipte sallandırılışını Cumhuriyet'in bekası gibi gören mahkemeden utanmıştı. Yaranma duygusuyla çığırtkanlık yapan bir sorumsuzluk belli ki Ankara'da kol gezmekteydi. Hoca efendi de bu duyguyu kavramış ve Adnan Bey'i rahatlatmak istemişti. Mağfiretin siyasete itibarı yoktur. Adnan Bey böyle kesin bir teşhisle düşündüklerini kavrayan gün görmüş Çineli'yi sevmeye başladı. Ona hayatın alem ve ahiret idrakini tartışan bir siyaset bahsi açması gerektiğini düşündü. Biliyor musun hocam, hayatın bir asude ritmi, bir de istisnai tarafı vardır. Sıradan insanlar o asude ritmine uyarak yaşarlar, istisnai tarafını, yani hayatın bir de görünmeyen arka yüzü olduğunu fark edemezler.